Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Garden at Highgrove.
Dönemin Galir Prensi olan H.R.A. The Prince of Wales'in Highgrove House çevresindeki bahçeleri nasıl geliştirdiğini anlattığı.
Görsel ağırlıklı bir bahçe tasarımı ve bahçecilik kitabıdır. Kitabın odağında 1981'de satın alındığında çevresi oldukça sade olan arazinin yıllar içinde birbirinden farklı karakter taşıyan bahçelere dönüştürülmesi yer alır. Eser, yalnızca sonuçta ortaya çıkan manzarayı sergilemez. Tasarım kararlarının ardındaki düşünceyi, yapılan denemeleri, karşılaşılan hataları ve geleceğe dönük niyetleri de açıklar. Organik yetiştiricilik, yerel bitkiler, yaban hayatı ve mevsimsel değişim anlatının temel eksenleridir. Rosemary Very, Miriam Rothschild, Sir Roy Strong ve Salisbury Marquise gibi tasarımcılar ile danışmanların katkıları da bu gelişimin ortak niteliğini gösterir. Fotoğraflar, bahçelerin hem geniş düzenini hem de bitkisel ayrıntılarını görünür kılar. Bu yönüyle kitap, bir kraliyet konutuna bakış sunmanın ötesinde, uzun vadeli ve doğayla uyumlu bahçe kurma anlayışını ele alan somut bir kayıt niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, sade bir arazinin çok katmanlı bahçelere dönüşümü, kitabın en belirgin konusu Highgrove'daki dönüşümün başlangıç koşullarıdır.
Prince, evi 1981'de aldığında bahçenin çevresinde evi dolaşan kahverengi bir yol, bir çim alan ve birkaç dikenli çalı bulunduğunu aktarır. Bu ayrıntı önemlidir çünkü kitap Highgrove'u baştan kusursuz bir mülk gibi değil, tasarım kararlarıyla biçimlenen bir alan olarak ele alır.
Zamanla arazi, tek bir büyük görünüm yaratmak yerine, farklı duygular ve işlevler taşıyan bahçeler dizisine dönüştürülmüştür. Böyle bir yaklaşım, bahçeyi yalnızca bitkilerin yerleştirildiği bir yüzey saymaz.
Yolların, duvarların, ağaçların, açıklıkların ve bakış yönlerinin birlikte çalıştığı bir mekan düzeni kurar.
Kitapta anlatılan gelişim, aceleyle tamamlanan bir peyzaj projesi değildir.
Bitkilerin olgunlaşması, bazı fikirlerin beklenen sonucu vermemesi ve alanın yıllar içinde yeniden değerlendirilmesi tasarımın parçası olur. Bu nedenle Highgrove örneği, bahçe tasarımında planın gerekli olduğunu fakat canlı bir alanın değişime açık tutulması gerektiğini gösterir.
Oker için asıl pratik çıkarım, küçük bir bahçede bile tek seferde her şeyi bitirmeye çalışmak yerine.
Alanın yapısını ve zaman içindeki tepkilerini gözlemleyerek aşamalı karar vermenin değeridir. İkinci olarak, organik ilkelerin süs bahçesi tasarımına uygulanması, The Garden at Highgrove'un ayırt edici yönlerinden biri. Estetik hedefleri organik bahçecilik ilkelerinden ayırmamasıdır. Kitap, güzel görünen bir bahçenin yoğun kimyasal girdilere veya doğadan kopuk uygulamalara dayanmak zorunda olmadığını ortaya koyar. Highgrove'da organik ilkeler, toprağın canlılığını koruma, doğal döngüleri dikkate alma ve bahçeyi yalnızca kontrol edilmesi gereken bir dekor olarak görmeme anlayışıyla ilişkilidir. Bu yaklaşım, özellikle gösterişli çiçeklenme ile çevresel sorumluluk arasında zorunlu bir karşıtlık bulunduğu düşüncesine karşı durur.
Ancak eser, organik yöntemi zahmetsiz bir reçete gibi sunmaz.
Tasarım tercihleri, bakım biçimleri ve bitki seçimi arasında sürekli bir denge kurulması gerektiğini düşündürür.
Bahçenin görünüşü, toprağın koşullarından, mevsimden ve bitkilerin birbirleriyle ilişkisinden bağımsız değildir.
Kitapta yer alan dikim listeleriyle organik uygulamalara dair bilgiler, bu düşünceyi yalnızca genel bir çevre mesajı olarak bırakmaz.
Okura, seçilen bitkinin bulunduğu yere uygunluğu ve bakımın ekosistem üzerindeki etkisi gibi somut sorular yöneltir. Highgrove'un deneyimi.
Organik bahçeciliğin yalnızca mutfak bahçesine ait olmadığını, resmi ya da süs amaçlı alanlarda da tasarımın temelini oluşturabileceğini gösterir.
Üçüncü olarak, uzman işbirliğiyle oluşan kişisel bahçe kimliği, kitap.
Highgrove bahçelerinin tek bir kişinin değişmez planından doğmadığını açık biçimde gösterir.
Prince'in yön verdiği bahçe anlayışı, farklı dönemlerde çeşitli uzmanların bilgisiyle gelişmiştir.
Salisbury Marquise, Rosemary Verey, Miriam Rothschild ve Sir Roy Strong gibi isimlerin anılması, tasarım, bitkilendirme, tarihsel bahçe dili ve doğal yaşam konularının birbirinden ayrı uzmanlıklar gerektirdiğini ortaya koyar. Burada dikkat çekici nokta, dışarıdan alınan desteğin bahçeyi kişiliksizleştirmemesidir.
Tersine, uzman katkıları, Highgrove'un sahibinin organik ilkeler, yer duygusu
ve doğaya saygı gibi öncelikleri çevresinde birleşir. Bu nedenle kitap, bahçe kurmayı hazır bir üslubu kopyalamak olarak değil, bilgiye danışarak tutarlı bir karakter oluşturmak olarak sunar. İşbirliği aynı zamanda sınırları kabul etmeyi gerektirir. Her tasarım düşüncesi, her toprakta, her iklimde ya da her bakım düzeninde aynı sonucu vermez. Eser de hatalardan ve başarıdan söz edilmesi, bu sürecin deneme yanılmadan bağımsız olmadığını vurgular. Bahçe sahipleri açısından, buradaki ders, profesyonel görüşün kişisel tercihin yerine geçmesi değil, onu daha uygulanabilir hale getirmesidir. Highgrove'un olgunlaşmış görünümü, tek bir anda tasarlanmış bir kompozisyondan çok, ortak bilgiyle yıllar boyunca netleşmiş bir bahçe kimliğinin sonucudur. Dördüncü olarak, yaban hayatı ve yerel bitkiler için habitat oluşturma, Highgrove anlatısında bahçe. Yalnızca insanların seyredeceği düzenlenmiş bir çevre değildir. Yerel flora ve faunayı koruma düşüncesi, alanın nasıl ele alındığını belirleyen önemli ilkelerden biridir. Miriam Rothschild'in tavsiyesiyle yeniden oluşturulan kır çiçeği çayırı, bu yaklaşımın en somut örnekleri arasındadır. Böyle bir çayır, düzgün biçilmiş bir çim alanın yerine sadece daha renkli bir görüntü koymak anlamına gelmez. Bitkiler, böcekler, kuşlar ve diğer canlılar için daha çeşitli bir yaşam ortamı oluşturma amacını taşır. Kitabın bu yönü, geleneksel bahçe düzeninin her alanı aynı derecede bakımlı, simetrik ve kontrol altında tutma eğilimini sorgular. Bazı alanlarda doğal gelişime izin vermek, ihmal değil, bilinçli bir tasarım ve yönetim kararına dönüşür. Bununla birlikte Highgrove, yaban hayatına ayrılan bölgeler ile daha biçimsel bahçeleri karşı karşıya getirmez. Farklı bakım yoğunluklarına sahip alanlar aynı mülk içinde birlikte var olur. Bu denge, özellikle şehir dışındaki ev bahçeleri için uygulanabilir bir düşünce sunar. Bahçenin tamamını dönüştürmek yerine, çiçekli çayır, çalı grubu veya daha az müdahale edilen bir köşe gibi küçük habitatlar oluşturulabilir. Kitap böylece biyolojik çeşitliliği soyut bir ideal olmaktan çıkarır ve mekansal tercihlerle bağlantılı bir bahçecilik konusu haline getirir. Son olarak, fotoğraflar ve dikim listeleriyle mevsimsel bahçe okuması, eserin görsel yapısı, Highgrove'u sabit bir manzara olarak değil, yıl boyunca değişen bir bahçe olarak anlamaya yardımcı olur. Fotoğraflar hem bahçelerin genel kurgusunu hem de bitkilerin, ışığın ve mevsimlerin yarattığı ayrıntıları kaydeder. Bu yaklaşım önemlidir. Çünkü bir bahçe çoğu zaman en parlak çiçeklenme dönemindeki tek bir görüntüyle değerlendirilir. Oysa Highgrove örneğinde kışın yapısal unsurları, ilkbaharda ağaç çiçekleri ve taze yeşillikler, yazın belirgin çiçeklenmeler. Sonbaharda ise yaprak renkleri ve hasat öne çıkar. Böylece tasarımın başarısı yalnızca kısa bir yaz dönemindeki renk bolluğuna bağlanmaz. Bahçenin yılın farklı zamanlarında ilgi uyandırabilmesi hedeflenir. Dikim listelerinin bulunması da kitabın pratik değerini artırır. Bu listeler, fotoğraflardaki görüntüleri taklit etmek için kesin talimatlar değildir. Çünkü Highgrove'un iklimi, toprağı ve ölçeği her bahçede bulunmaz. Buna karşılık okura, bitki seçimini daha dikkatli incelemek için bir temel verir. Hangi bitkilerin birlikte düşünüldüğü, dokunun ve mevsimsel etkinin nasıl oluşturulduğu sorgulanabilir. Görsel zenginlik ile bitkisel bilgi arasındaki bu ilişki, kitabı yalnızca sehpa üzerinde sergilenen bir albüm olmaktan çıkarır.
Oker, kendi bahçesi için mevsimsel süreklilik, yapısal denge ve uygun bitki seçimi üzerine daha bilinçli kararlar geliştirebilir. Sonuç olarak The Garden at Highgrove, bahçeciliğe ilgi duyan geniş bir okur kitlesine seslenir. Özellikle uzun vadede gelişecek bir bahçe kurmak isteyenler. Organik yöntemleri estetik kaygılardan vazgeçmeden değerlendirmek isteyenler ve ünlü bir İngiliz bahçesinin oluşum sürecini merak edenler için anlamlıdır. Profesyonel peyzaj tasarımcıları için ayrıntılı bir teknik el kitabı sayılmaz. Yine de farklı bahçe alanlarının düşünülme biçimi, uzmanlarla çalışma örneği, dikim listeleri ve görsel kayıtları nedeniyle mesleki ilham sağlayabilir. Evba bahçıvanları ise kitaptan doğrudan bir Highgrove kopyası üretmeyi değil, kendi iklimi ve ölçeği içinde aşamalı tasarım yapmayı öğrenebilir. Kitabı benzer bahçe yayınlarından ayıran temel özellik, kişisel bir bahçe hikayesini çevresel ilkelerle birleştirmesidir. Pek çok görsel bahçe kitabı bitmiş, kusursuz görünen alanları öne çıkarır. Bu eser ise dönüşümün başlangıçtaki sadeliğini, kararların arkasındaki nedenleri, denemeleri ve bazı aksaklıkları da dikkate alır. Ayrıca Highgrove yalnızca resmi ve süslü bir bahçe olarak sunulmaz. Organik bakım, kır çiçeği çayırı, yerel canlıların korunması ve mevsimsel değişim görsel ihtişamla aynı çerçevede değerlendirilir. Bu birleşim, kitabın en kalıcı katkısıdır. Okura, bahçe güzelliğinin düzen, sabır, gözlem ve ekolojik sorumlulukla birlikte kurulabileceğini somut bir örnek üzerinden gösterir.
Destek olmak isterseniz Hey RH, The Prince of Wales kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.